markaların %77'si yok olsa tüketicinin umrunda bile değilmiş.
Giderek yükseliyor. Geçenlerde %74'tü. Bu en son ne verisi?
Havas'ın 2019'da yaptığı araştırmanın verisi. 31 ülkede 1800 marka 350 bin kişiyle yapmışlar.
Bir bildikleri var diyorsun.
Kesin.
Şimdi bu veri bizim için markayla iletişimle reklamla falan uğraşan insanlar için nasıl bir veri? Ona bakmak lazım değil mi?
Boşuna uğraşmayın verisi.
Boşuna uğraşmayın insanlar reddediyor verisi diye bakabilirsin. Ama bu verinin kaynağına bakmak lazım. Bu Anglo-Sakson veri. Bir, bütün dünyada değil de daha çok sanıyorum Kuzey Amerika ve yok, Avrupa verisi değil mi bu? Bütün
bu dünya verisi. Dünya. Avrupa verisinde %81'e çıkıyor oran.
Daha yüksek. Daha çünkü da doymuş yüksek ana kıta. Evet. Değil mi? Yani
Orta Doğu'da bu oran biraz daha düşük.
Mala, hizmete doymuş arkadaşlar diyor ki bana marka değil, faydasın kardeşim. Kafasına
evet
giriyor.
Evet.
Ama Orta Doğu'ya gidiyoruz. Orada oran düşüyor. %54'lere kadar diyebiliyorum. Mesela Asya'ya baksan, Çin diyelim hani büyümekte olan, çok hızlı büyümekte olan pazar desen, Hindistan desen ya da işte Japonya demeyelim çünkü o daha Avrupa'ya ve muhtemelen Kuzey Amerika'ya yakın bir veri olabilir. Oralarda 54. Bu yarı yarıya demek değil mi? Yani %54'ü markaların yok olsa benim umurumda olmaz diyenlerle %70 kaç dedin?
77.
77. Bayağı fark var aslında. Bu gelişmişlik farkı ya da markalara doymuşluk farkı gibi bakabiliriz.
Bir taraftan da ama aynı araştırmanın içerisinde tüketicilerin %55'i markaların artık neredeyse devlet kadar önemli olduğunu, iyi bir gelecek yarı yarıya için diyelim. Evet. Yani sorumluluk ben bunu yüklüyor biraz olumlu tarafından bakmaya çalışıyorum. Evet. Şöyle bir taraf var. Yani şu anda markaların bulunduğu haliyle işte benim içeceğim daha lezzetli, efendim benim kahvem daha keyiflinin ötesinde markaların daha büyük bir sorumluluk alanları olduğunu düşünüyor tüketiciler. Ve dolayısıyla aslında o alanı doldurabildiğin zaman ben de senden vazgeçmek istemeyeceğim gibi bir yol çiziyor diye düşünmek istiyorum alt alta koyduğun zaman. Yani hem %77'si diyecek ki yok olsan umurumda değil ama bir taraftan da %55'i de diyecek ki aslında senin bir devlet kadar geleceği iyi bir gelecek yaratmada rolün var diyorsa artık bir takım alarm sinyalleri çalıyor gibi markalar için.
Evet, yani senin ürünün, hizmetinin faydası ötesinde bana bir fayda sunacaksın ki, hayatıma dokunacaksın ki ya da deneyimimi zenginleştireceksin ki ya da benim içinde bulunduğum toplumu zenginleşmesine, ne diyelim, esenliğine katkıda bulunacaksın ki ben sana bağlanacağım, ben sana sadık olacağım. Sadakati sorguluyor olmamıza rağmen evet, ben seni iki kere üç kere alırım kardeşim diyecek hale geleceğim diyorlar. Yani bu markalar için de başka bir sorumluluk alanı yaratıyor. Bir yandan ulan herkes benden vazgeçiyor ya, ben ne yapayım? İletişimle olmuyor bu iş. İyi ürünlerle oluyor, inovasyonla oluyor diyoruz. Bir yandan da toplumsal sorumluluk üstümüze biniyor marka tarafından bakarsak, değil mi?
Evet.
Böyle bir yorum yapabiliriz bence bu iki datanın ışığında. Ama yani insanların çoğu istiyor diyemezsin devletten. Yarı yarıya diye düşünüyorum.
Evet, orada yarı yarıya. Ama evet, o da bence ama gayet bu da, yüksek.
Bu da Anglo-Sakson datası değil mi ya? Türkiye o da datası değil. Yani dünyaya bakacağız. Yani tabii Batı'nın gelişmişliğiyle Doğu'nun gelişmek hızla gelişmek olmasının harmanı bu data aslına bakarsan.
Evet ama oraya doğru bence lazım geliyor da. Yani Türkiye'de oraya evet doğru geliyor. Yavaş çünkü yavaş bunu yapan markaları gördükçe, buna evet el attıkça aslında evet markalar bu alanı açtıkça bizim tüketicilerimiz de bunu bekliyor olacak. Yani tabii ki şu da var, yani onu göz ardı edemeyiz. Nitekim yani az gelişmiş ya da gelişmekte olan ekonomiler diyeyim. Orada sen gün sonunda cebindeki paraya bakıyorsun.
Tabii.
Yani sana en çok faydayı kim sunacak ona bakıyorsun. Hani ben önce kendi günlük derdimi çözeyim de ondan sonra Türkiye'yi, toplumu, geleceği düşünürüm diye aynen, daha kısa aynen vadeli bir düşünce kendi içinde geliyor. Ama onun ötesinde yani hem onu sunarken hem uzun vadeli yatırım da yapabilen markalar Türkiye'nin sınırlarının da ötesine geçecek diye düşünüyorum.
Yani Türkiye'den dünya markası çıkması için...
Oraya bağlayalım mı?
Bu şart mıdır? Yani ne şarttır? Reçeteyi de yaz.
Yok, onu ben yazmıyorum. Yaz, benim yaz uzmanlık
alanım. Reçetesi alın yazıldı yok, diyorsun. Yok, yok. Tamam peki.
Ama yani biz şeye çok alışırız. Onu ben birçok şeyde görüyorum. Yani biz toplum olarak da kendimiz öyleyiz. Daha kısa vadeli, kısa quick win'lerle işi ilerletmeye alışırız. Onun için biz hani markalardan da hani kısa vadeli fayda olsun, derdimi hızlı çözsün, çabuk çözsün iyi fiyata çözsün gibi beklentiler var. Evet.
Ya, tabii ki temelde yani pazardan alışveriş yapan bir %60-70'den bahsediyoruz. Yani ne oluyor şimdi diğer %20-%30'a mı markalar konuşuyoruz? Onların da çoğu yabancı marka diyebilirsin, özenilen markalar diyebilirsin alışveriş ettikleri, öyle değil mi?
Evet.
Çünkü memlekette markalaşma hala bir lüks olabiliyor bu durumda. Onun için markalar değil faydalar satıyor hale geliyoruz. Ama bunun üstüne markanın farklılaşmasını koyacaksan daha insani dokunuşlarla olacak, bundan sonra daha hızla bu gelecek diyorsun.
Evet, kadarıyla. Aynen öyle.
Eyvallah. Doğrudur. Doğrudur. Bir sonraki veriye geçelim.
İkinci veriye geçelim.
Ben mi okuyayım, ne yapayım ne bu? Ha, CMO'ların %80'i, değil mi? O diyormuş ki, ürünlerim benim rakiplerden farklı arkadaşım. Ama evet, buna karşılık sadece %8 tüketici müşteri evet farklı kardeşim diye kabul ediyormuş. Bu bayağı bir
dev bir uçurum.
Evet, uçurum bu arada.
CMO'lar kendilerini dev aynalarında görüyor.
Dev aynasında mı görüyor? Çok mu inanmışlar ürünlerine, hizmetlerine bu kadar gerçeklikten kopmuşlar? Müşterisini mi dinlemiyor acaba? Böyle bir veri varsa.
Bence eğer orada farkın tanımıyla ilgili bir şey. Yani fark, rakiplerinden farklı olmak versus tüketicinin hayatına fayda sunacak bir fark yaratmak. Yani çünkü bizim bildiğimiz tanım var. Yani bizim bildiğimiz tanım, yani ben belki birçok CMO'nun da aklındaki. Ben pazarda hiç olmamış bir şeyi yapıyorum. Ben rakiplerin hiç sunmadığı bir şey sunuyorum. Perspektifinden bakıyoruz genelde. Oysa yani tüketicinin gerçekten ona ihtiyacı var mı? Bu tüketiciye yeterince farklı geliyor mu? Belki de oradaki esas soru.
Evet. Çünkü CMO yatıyor kalkıyor. Ben bu ürünü nasıl farklılaştırırım? Nasıl iyi iletişimini yaparım? Nasıl doğru fiyatlarım? Nasıl dağıtırım kafasına? Tamam. Mesela bir ambalaj değiştirdiği zaman o hayatında çok büyük bir değişim olabilir onunla yatıp kalktığı için. Ya da içine atıyorum yeni bir aroma eklediği zaman bir şeyin, gıdanın olsun, acayip bir değişiklik yaptım diye düşünüyor olabilir. Ama senin dediğin gibi o tüketiciye dokunmuyor olabilir. Ha, bu da işte kalabalıkta bir tanesi kardeşim.
Hı.
Yine bir renk değiştirdiler. Yine içine bir şey kattılar. Yine bir bilmem ne yaptılar.
Evet,
gibi
belki fark etki yaratmıyor yaratmayan bile olabilir.
Tabii yani
bununla ilgili bence örnek, bu veriyle ilgili enteresan bir şey de markanın kullanıcıların da %10'u kendi markasını farklı buluyor. Yani hali hazırda o markayı kullanıyor olmasına rağmen sadece %10'u ya evet bu marka diğerlerinden farklıdır diyor. Yani orada hiçbir aslında bir farklılık şeyi yok tüketicinin. O zaman seçimleri neye göre yapıyor? O zaman seçimleri tamamen
ne oluyor?
Duygusal.
Evet. Yani duygusal derken mesela yani sen deterjanı, sabunu duygusal mı alıyorsun?
Evet.
Yoksa bir sigortayı, bir arabayı, bilmem neyi mi daha çok duygusal alıyorsun? Bunların da tabii ki
tabii
yüksek dahiliyet, düşük dahiliyet durumu var ya.
Evet,
sen
doğru.
O sürece daha az dahil oluyorsun. Daha otomatik aldığın şeylerde, ama onlarda da markalaşma olmaz diye bir kural yok. Olabilir tabii ki yani. Ama diğerlerinde özenilen, kendini göstererek markalaşan ürünlerde daha kolay oluyor bu iş. Diğerlerine göre.
Biraz şeyde de körlük oluyor mu? Yani bu CMO'ların kendi ürünlerini bu kadar farklı bulmasında. Yani çok fazla içinde yaşıyorsun ya.
İşte.
Ya o ürünü geliştirirken.
Ya işte ambalajı değiştirmek için adam 3 ay harcıyor. Tabii ki ben çok acayip bir şey yaptım diyecek, öyle değil mi? Kendi hayatını önemli kılmak için.
Amacını gerçekleştirmek için.
Tabii ki ya, öyle değil mi ya? Sen de mesela bir kampanya için 6 ay çalıştığını düşün. O kampanya senin çok acayip güzel bir kampanya oluyor sonuçta çıktığında ve çok etkili güzel bir şey oluyor. İster istemez sen öyle görmek istiyorsun.
Evet.
İçinde ne kadar emeğini seviyor insan yani. Emeğini seviyor.
Kuzguna yavrusu hesabı. Peki şimdi o zaman bu reklama bu kadar çalışırken, bu kadar çalışmamızın bir sebebi var Erol Bey. Yaratıcı reklam standart bir reklama göre 11 kat daha etkiliymiş.
Evet ben buna iknayım.
Ne demek
ama
yaratıcı
11,
reklam?
11 katına kadarını görmedim ama 2 katı 3 katı olduğunu düşünüyorum.
Ne demek yaratıcı reklam?
Yaratıcı reklam formül olmayan, biraz cesur olan, tamam mı? Var olan.
Ama bunlar çok kişisel şeyler.
Ya bir kişisel değil, bunlar kabul edilmiş evrensel yaratıcılık tarif,
göre cesur,
tarifleri.
Bana göre cesur formül.
Yani A ve B arasında yeni bir ilişki kurmanın ötesinde bir hata yapma cesaretidir yaratıcılık, değil mi? Ama bizde hata yapma cesareti yok. Var mı? Memleketimizde ne reklam ajansında ne
yani
reklam verende.
Yani konu daha çünkü etkili olmak olunca ben bunu sadece cesaretle açıklayamıyorum. Yani bu Millward Brown'un yaptığı link test sonuçları var mesela.
Var, evet. Onun ne çalıştığı belli.
Evet, gayet. Yani reklamın içine aslında neyi koyarsan bilinirliğini daha fazla arttırırsın, daha çok fark yaratırsın, daha çok tüketiciyi satın almaya ikna edersin. Net bir şekilde tahmin görüyorsun. Tahmin edelim
mi? Buyurun. Çocuk edin. Çalışıyor tahmin ediyoruz.
Evet, ama yasak biliyorsunuz.
Müzik çalışıyor. Müzik çalışıyor. Evet.
Müzik kesin çalışıyor. Müzik çalışıyor. Bilinen bir müzik daha çok çalışıyor.
Ünlü çalışıyor.
Ünlü kesin çalışıyor.
Başka var mı atladığımız bir şey?
Dış sesin durumu anlatması konusu çalışıyor.
Duygusal
hikayeler çalışıyor.
Duyguyla oynama çalışıyor.
Türk insanı. Marka karakterleri çalışıyor.
Bu araştırma herkes ulaşabiliyor değil mi? Görüyor bunu. Bütün reklam verenlerin, merak edenlerin gidip bakabileceği bir şey bu. Ya da işte satın alıp detaylarına girebilirsin. Evet. Tamam, evet. Eyvallah. Bu ama şimdi bizim bu bahsettiğimiz kriterler herkes biliyor.
Tamam.
Şimdi kuşağa epeydir bakmıyoruz ama sen baktın mı bilmiyorum. Yani kuşakta çeşitli reklamlar çıkıyor. Buna uyan 10 tane reklam izledin diyelim. Kaç tanesi uyuyor bu kriterlere?
Şu anda
bayağı 9'u 8 uyuyor değil mi?
8'i uyuyor.
Peki bırak kategorinin içerisinde ayrışmayı. Reklamların içerisinde ayrışmayı nasıl sağlayacaksın? Bu bilgiye göre herkes reklam üretirse benim de sana sorum bu.
Ama yaratıcılığın tanımını öyle mi koyuyoruz o zaman?
Yok, yani yaratıcılığı tanımlamak çok zor. Herkes kendi kafasına göre. Sen tanımla istiyorsan kafanda bir şey var galiba senin.
Yok, hayır.
Ha, sadece challenge mi?
Sadece seni challenge etmek üzere.
Eyvallah, ben sana 100 tane tanım mı yapayım ya? Allah.
Kuşağın içinden sıyrılmaktan mı bahsediyorsun?
Ya şu anda formül yazdık ya.
Evet.
Bu formül bir şekilde yaratıcılık nedir? Ayrışabilmek, farklılaşabilmek ya da bir iz bırakıp etki yapan bir farklılık sunabilmek. Değil mi? Bunun bu tip şeyler var. Ya da o cesareti gösterebilmek. Hem kendi kategorinde hem de diğer iletişimlerin arasında dijital olsun, ana akım olsun, ne olursa olsun. Fark etmez. Tamam. O farklılığı yaratabilmek için de o cesareti göstereceksin. Gösteremiyorsan da formüle dayarsın sırtını. O formülde de işte müzik koyarsın, ünlü koyarsın, jingle'lı video klipler çıkar karşına devamlı. Biraz da duygu sosu eklersin. Zaten bizim memlekette herkes duygu laçkası olduğu için ağlatırsın, güldürürsün ve işini yürütürsün. Bu mudur yani?
Ya ben orada biraz şeyle de ilgili. Yani düzenli ve ciddi reklam yatırımı yapan bir markaysan bir noktada bir hafıza yaratman lazım markanla ilgili. Dolayısıyla bu tip kısa yolları kullanıyor olman gerekiyor. Yani her seferinde de farklılaşayım, her seferinde yeni bir dünyayı baştan kurayım noktasına gelmen çok kolay değil.
Değil bence. Tabii ki, aynen.
Ama ne bileyim, ana marka yatırımı yaptığında ya da işte gerçekten senede bir ilde iki defa büyük konuştuğunda gerçekten tüketicinin zihninde iz bırakacak bir şey yapman gerektiği durumlarda o dediğim bence ya o cesareti göstermek, her anlamda farklılaşmak, ya kafaya sen... bir çentik atmak önemli hale geliyor. Tamam. Ama öbür durumlarda yani sen zaten neredeyse haftada iki tane reklam çıkan bir bankaysan, işte bir GSM operatörüysen bir noktadan sonra artık sadece mesajın değişiyor. Tüketicinin zihninde o hafızayı her dakika üzerine biraz daha biraz daha biraz daha katmaya çalıştığın bir dünya yaratmaya çalışıyorsun. O zaman mesela bu link test şeyleri işe yarıyor.
Eyvallah, tamam. Bu formüller çok işe yarayan, hafızayı kısa sürede tutan şeyler mi? Eyvallah, uzun süreye taşımak için o kısa süreli hafızada tuttuğun neyse o markanın sembolü, sesi, görüntüsü, onları tabii ki taşıyacaksın. Yani her türlü duyuruda acayip uçalım kaçalım gibi bir şey anlaşılmasın. Ama temel davranışının markanın, temel merkeze koyduğu temanın daha yaratıcı anlatılmasının dert edildiğini düşünmüyorum. Bir yaratıcılık derdi olduğunu düşünmüyorum yani müşteri de şu anda. Tüketici de
çünkü
fark etmek için var.
Risk almak istemiyor bence.
Risk almak istemiyor işte ya. Niye istemiyor? Tamam mı? Çünkü kısa vadeli denenmiş, hedefler var.
Evet, hem öyle hem de gidilmiş denenmiş yollar var. Bir de tüketiciye de gösterdiğin zaman her zaman onu iyi karşılamayabiliyor. Kimseyi karşına almak istemiyorsun. Türkiye'de öyle
zaman,
bir durum da
o zaman
da oluyor.
Yaratıcılıktan değil de formüllerden konuşacağız. Çalışan formüller bunlar diyeceğiz. Bunları nasıl değişik yapıyorsun? Çünkü ne oluyor biliyor musun? Soru hangi şarkıyla çıktın oluyor artık?
Evet.
Hangi eski tanıdık şarkıyı nasıl yenilediğin sorusuyla karşılaşıyorsun?
Ve arkasında nasıl bir duygu, nasıl bir görüntü koydun?
Aynen o. Yani artık işin craftına bakıyorsun bu durumda, tamam mı? İşin sen stratejisini konuşmuyorsun. Stratejinde bir bağ kurmak istersen kurarsın istersen.
Evet.
Dersin ki ben işte özgürlük takılıyorum, ben işte bilmem sağlık takılıyorum, ben şunu takılıyorum. Ben merkeze koyduğum kavram budur. Bunu çağrıştıracak bir dünya kurmana. Değil mi? Artık her şey fashion haline geliyor ya da video klip haline geliyor diyorum sana. Bu da kötü için olduğu için söylemiyorum. Böyle bir yönelim var. Bu çalışıyorsa çalışıyordur. Ama ben hepsinin birbirine benzemesi durumunun, kategoriler arası bile benzemesinin sonunda bir tıkanıklığa yol açacağını öngörüyorum, düşünüyorum.
Evet, doğru, o anlamda doğru. Peki burada acaba şeyi...
Hepsi birbirine benzemeye başlar. Diyeceksin yani, ki bu cümlede acaba şuna da mı dikkat edin? İzlediğim hangi kategori diye düşünmek zorunda değil kimse ya.
Evet, doğru. Yani şeyin tanımı da bana, yani mesela yaratıcı bir reklam standart bir reklama göre 11 kat daha etkili. Bu arada 2017'de IPA'nin şeyiymiş, datasıymış. 11, yani daha etkili ne? Oradaki tanım ne acaba?
Etkili bilinirli arttırmak, satışı arttırmak. Bunların toplamındaki...
Bence o ikisi arasında performans, fark var bence.
Performans ama. Kriterleri diye yazdığı şeyler var. 3-5 tane senin için önemli olan.
Evet.
Pazarlama kriterleri, iletişim kriterleri ya da iş kriterleri. Bunların bir harmanı ya sonuçta, performans kriterleri. Onlardan hangilerini seçiyorsan...
Peki sen de dinlemeyi arttırmakla satışı arttırmaya gidecek yaratıcı reklam şeyleri hepsi cesur olmaktan mı geçiyor?
Yok. Formül olarak çalışanlar da var belli ki. Yani hepsi olmak zorunda değil. Ama o kadar azalıyor ki cesaretli iş, diyorum ki bırak kategori içindeki benzerliği, kategoriler arasında bir benzerlik oluşmaya başlıyor. Bu formüllerden dolayı. Burada bir alarm var diyorum, o kadar. Evet. Yoksa isteyen çalışan formülü kullansın.
Doğru.
Efendim, gelelim bundan sonraki soruya. Tüketicilerin %44'ü kendilerine özel kurgulanmış reklam içerikleri görmek için kişisel bilgilerini paylaşmaya hazırlanmış.
Evet, çünkü işte bezdiler artık.
Neden bezdiler?
Maruz bırakılmaktan reklamlara.
Evet, diyor ki ben özel isteklerimi bir yere yazayım, o bana göre özelleşsin. İşte sanki bir web'e girdiğin zaman istediğin müzikleri çalacak bir radyoya girmek gibi.
Ya da istediğin, senin mesela hoşuna gitmiyor mu internette gezerken sana relevant bir reklam çıkması? Ya işte.
Ben değil, bir kriter değilim, çünkü ben keşfetme ya da şans ya da sürprize daha çok dayanarak keşfetmeyi seviyorum. Yani bana ezberden bunları da... Çünkü ne oluyor biliyor musun? Bir süre sonra aynı şeyleri dinlemeye başlıyorsun. Aynı şeyleri görmeye başlıyorsun. Seni belledikten sonra. Sen nasıl alanını genişleteceksin? Konfor zonunda yaşıyor hale geliyorsun. Ne olacak? Ne zaman learning ya da öğrenme zonuna geçeceksin? Panik zonuna geç demiyorum da. Öğrenme zonuna geçebilmek için sen öğrettiğin zaman algoritmaya kendini, hep sana benzer, seni tahmin ettiği, robotik, bildik, formülayı yine...
Ama sen de bir tek aynı kalmıyorsun ki canım. Bugün bir şey okuyorsun, onu merak ediyorsun, ya onu bak, araştırıyorsun.
Mesela benim en
ona
sevdiğim,
dair bir şey
en sevdiğim iki tane marka var, platform var. Bir tanesi tabii ki Spotify, bir ikincisi de Mubi. Bunlar harika şeyler.
Tamam
mı? Mubi sana 30 tane film veriyor. Bu zamanla eksilerek, değişerek devam ediyor. Ve o senin seçimlerine bağlı değil. O sırada adamların elinde ne varsa onu koyuyorlar. Tamam, sen de seçiyorsun içerisinden. İstersen yıldızlarsın, kişisel hale getirirsin. İstersen yorum yazarsın. Öyle bir platformu da var. Ha, şahane bir şey. Spotify diyelim. Sana her hafta yeni bir şey sunuyor. Diyor ki senin dinlediğin şeylere benzer şeylerden yeniler bunlar çıktı. Ya da arkadaş, senin keşif listende bunlar var. Bunlar birbirine benzemeye başlıyor yavaş yavaş, tamam mı? Çünkü benim dinlediklerimi biliyor aşağı yukarı. Benim hangi tür müzik dinlediğimi biliyor. Nerede burada? Nerede?
Ama reklam içeriği öyle bir
adı,
şey değil
adı
ki.
Adı keşif olmasına rağmen.
Şey değil ama.
Ya algoritmadan bahsediyoruz. Bunu tamam, da çoklayabilirsin reklama.
Satın al. Ya bak, sen bunlarla ilgileniyorsun. Böyle bir ürün de senin dikkatini çekebilir demek başka bir şey bence. Yani sen bu müzikleri dinlemeyi seviyorsun. Dolayısıyla bak, buna benzer böyle müzikler var, başka bir şey. Yani sen müzik dinlemeyi seviyorsun ya da bu tip müzik dinlemeyi seviyorsun. Bak işte böyle bir seyahat rotası sana enteresan olabilir. Ya da işte bak, böyle bir kulaklık senin için enteresan olabilir diye senin o anlamda deneyimini zenginleştirecek şeyler sunabiliyor olması bana iyi geliyor mesela.
Bu zenginlikte bir şey görmedim ben henüz.
Tabii o kadar gelişmedi.
Gelişmedi çünkü daha çoklamak demek, bunu zenginleştirmek demek, dediğin gibi daha... bu adam nasıl bir tiptir ve nelere, başka kategorilerde nelere ihtiyacı olabilir kafasına geldiği zaman ilginç olabilir.
Ya çünkü şu anda çok temel şeylere bakıyor ya, işte make-up, işte makyajla ilgilisin,
çok
iç
yakın,
tasarımla evet. ilgilisin, müzikle ilgilisin, genelliğinde bir dünyada kalıyorsun ya. Yani senin dinlediğin müzik türü de bu, bak bu böyle müzik dinlediği için, aynı zamanda da şu tip filmleri izlediği için böyle oluyor gibi bir kişiselleştirmeye doğru gitmiyor. Hı hı. Ama sen ne kadar paylaşırsan aslında dünya oraya doğru gidecek.
O da sana bağlı zaten canım. Yani senin paylaştığın şey sana yarıyorsa paylaş tabii ki. Ya benim aman mahremiyetim falan diye de burada tırsmanın da gereği
yani
olduğunu düşünmüyorum.
%44'ü zaten evet. mahremiyeti umursamamış. Hatta bunun
mahremiyet diye bir şey kaldı
%57'si
zaten.
%57'si eğer bana özel indirim Yani sağlayacaksa %57'si paylaşmaya hazır.
Tamam, indirime zaten herkes satar.
Ürün
kişisel evet. bilgilerini.
Her an değil mi?
Tabii canım.
Hemen
tabii,
kısa
tabii.
Var. Hop. Yani bir taraftan böyle kişisel verileri koruma kanunu, tüketicimizden izin alıyor muyuz, her şey yolunda mı falan diye düşünürken bir taraftan da aslında insanların böyle şeyleri faydasına geliyorsa paylaşıyor olması iyi bir fırsat alanı açıyor. Ama biz gerçekten ne kadar onun faydasına sunabiliyoruz soru işareti şu an.
Markalar olarak.
Evet.
Hmm. Daha çeşitlendirebilirsin, bir zenginleştirebilirsin iki.
Ve peki, de o, soru. Ona
opsiyonları sunabilirsin.
Soru, evet. Daha çok çeşitlendirmek, zenginleştirmek deyince o da maliyetleri arttıran bir şey olmuyor mu günün sonunda?
Neyin maliyetini artıracak?
İyi yaptın, iletişimin maliyeti.
Hayır, sen ortaklıklarını akıllı kuracaksın. Başka kategori atıyorum, sen işte kampa gitmişsin, tamam, oradan bir fotoğraf paylaşmışsın, algoritma tamam. bunu gördü diyelim, tamam mı? Kampçı olarak nelere ihtiyacın olabilir? Bir sürü başka kategoriyi de etkileyebilir. Tamam. Tek bir kategori değil de
evet.
farklı marka grupları oluşmaya başlıyor ilgi alanlarında. Sanki şeye gitmek gibi yani, bir outdoor
kıyafetler gitmek, satan bir marka.
Dükkanına gitmek yani. Ve orada farklı farklı markalarla karşılaşmak gibi düşün. Yani bu akıllı gösterebilen böyle ortak marka birliktelikleri yapanlar bence kazanacaklar. Zaten şey gibi e-ticaret de bunun üzerine kurulu.
Ha, diyorsun ki bütün offer'ı sen sırtına alma.
Alma, sen alma, aslında alma. Bu sen inovasyonunu kendin yapma. Onu ya zaten yapmış olan adamla ortaklık kur diyorum ben markaya.
Bu bayağı ama business bir tarafa doğru. Business işbirlikleri falan gibi.
Olmuyor mu işte e-ticaret gibi. Bunun üzerine kuruluyor. Biraz. Tamamlayıcılık, zenginleştiricilik. Bunu yaptığı zaman sen de hayatın kolaylaşacak.
Evet, ama o e-ticaret...
Tüketici olarak.
Evet, doğru, doğru. Ama şu anda yani büyük markalar tarafından bakarsan... Yani o kadar kolay değil ya. Hadi o markayla yan yana i̇şte, geleyim de onu yani yapayım. Adam, ya. O süreçlerin de biraz esnemesi
çok,
lazım.
Aynen, çok doğru. Adam şilep ya. Evet. Yön değiştirmesi zor.
Çok zor.
Kocaman bir marka. Ne kadar çok marka, alt markası varsa da. Onun için onu yapabilen hücum botlarıyla, küçük markalarla, daha niş faydaları olan, niş ihtiyaçları gideren markalarla ortaklık yapması bence çok makul. Bunu da daha çok göreceğiz herhalde.
Yani evet, gelecek dönemde daha evet. çok marka işbirliği kesin göreceğiz. Tüketiciler her türlü datasını markalara açacak ama fayda sonucunda. Markalar daha fazla kendi rakiplerinden farklarını değil de topluma faydalarını konuşmaya başlayacaklar. Özet yapıyorum, bana öyle bak.
Güzel yapıyorsun.
Ne konuşuyor acaba bittin, evet. bu diye.
Bir şey mi bağlayacaksın, bir şey mi soracaksın diye bekliyorum.
Yaratıcı tamam. reklam daha faydalı olacak ama yaratıcının tanımı hem cesur hem de markanın tüketici zihninde hafıza yaratması için önemli hale gelecek. Ve CMO'lar kendi ürünlerini dev aynasında görmeyi bırakıp tüketici evet. için farklı olan ne onu daha çok düşünürse tüketicinin zihninde daha çok yer edinebilecekler.
Çok güzel toparladın. Benim elimde bir iki veri daha var, onu da paylaşabilir miyim?
Ne paylaşacaksın?
Bizim dinleyenlerimizin %28'i demiş ki bu Erol çok konuyu dağıtıyor, böyle abuk sabuk yorumlar yapıyor. Bunu Ceren toparla, çok güzel toparlıyor, toparla, daha çok toparlasın demişler. %48'i de demişler ki
Erol çok ağzının içinden konuşuyor, sesini duyamıyoruz diyenler de var.
Var, evet. Hep benim üzerime oynayacağız. Şimdi biraz da senin de adını paylaşalım.
Beni çok seviyorlar. Ceren %100'ü beni
diyorlar
seviyor.
Diyorlar ki Ceren'in kahkahalarından ne dendiği anlaşılmıyor diyorlar. %48.